Ayrım 15. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 139. Günlerden 8 Mart. Kış çekip gitmesi beklenirken aniden bastıran bir tipiyle ben daha buradayım diyor. Daha sabahın erken saatlerinde sokaklarda kadınların kılık zorunluluğunu protesto eden okullu kızlar görülüyor. Bir iki saat sonra Tahran'daki hemen hemen bütün okullarda kadın haklarını korumak için mitingler düzenlendiği duyuluyor. Devrim savaşı sırasında kurulmuş bir takım örgüt ve kadın dernekleri de üniversite önünde bir miting hazırlıyor. Okullarda ve üniversitelerde ağır çatışmalar oluyor. Aralarında siyah peçeli kadınlar da olan Hizbullahlar ya başörtüsü ya da enseye tokat. Dini bütün Müslümanların yanında orospuların yeri yoktur. Defolsun Avrupalı kuklalar diye slogan atıyorlar. Ellerindeki şemsiyelerle kadınlara vurup kartopu atıyorlar. Bu sataşmaları duyan kadın, erkek çok kimse kadınların yardımına koşuyor. İki saat içinde üniversite önünde ve çevre sokaklarda yüz binlerce kişi toplanıyor. Kılık zorunluluğunu protesto eden peçeli kadınların da katıldığı büyük bir yürüyüş yapılıyor. Bu dayanışma yürüyüşü öylesine güçlü ki Hümeyni sözlerini geri almak zorunda kalıyor. Yaptığı bir açıklamada komiteden olduklarını söyleyen ama aslında hainlerden meydana gelen bir caniler güruhu muhterem kadınlarımızı rahatsız etmiş ve hakaretlere muarız bırakmışlar diyor. Açıklamasında komite üyelerinin bu sataşmaları engellemelerini ve suçluları cezalandırmalarını istemektedir. Hümeyni'nin yarın başka türlü konuşacağını herkes bildiği gibi çömezleri de bu açıklamayı pek ciddiye almamaları gerektiğini biliyor. Başta solcular olmak üzere politik örgütlerin çoğu da kadın sorununun güncelleşip ön plana geçmesini ve emperyalizme karşı açılan savaşı kösteklemesini istemiyor. Kadınların sorunu bir yan çelişkidir. Ana çelişki yani emperyalizm çelişkisi çözümlenince bu da kendiliğinden çözüme kavuşur diyorlardı. Kadınlar sorununun güncelleştirilmesi bizi amacımızdan saptırır, bölünmelere yol açar. Bu yüzden ertelenmesi gerekir diye bir sav ortaya atıyorlardı. Fedailerin sempatizanı, tanınmış bir tarih uzmanı bayan bir basın demecinde şunları söylüyordu. Savaşımızda kadın erkek ayrıcalığı yoktur. Giyim kuşam zorunluluğu hakkında bir takım yersiz sözler söylenmiş ama bunlar geri alınmıştır. Böylelikle bu sorun kapanmıştır. Ne gerek var protestoya? Kadınların kurtuluşu emekçilerin kurtuluşundan ayrı görülemez. İmam Hümeyni, emekçi kitlelerin çıkarlarını gözetmektedir. Peçe takmak kötü bir şeydir demiyoruz. Alışmak için biraz zaman gerekli. Kadınların haklarını korumak için kurulmuş kadın örgütleri bile Hizbullahların davranışını önemsemiyor ve giyim zorunluluğunun kadınların en temel haklarını ayaklar altına aldığını görmüyor. Bu örgütlerden biri diyor ki, peçe takma zorunluluğu varlıklı ve aydın kadınlar için bir sorun olabilir. Ama emekçi kadınlarımızın başka dertleri var. İlerici kadınlarımızı uyarıyoruz. Bu sorunu büyütüp varlıklı reaksiyoner kadınların anti-emperyalist savaşımızı etkilemesine ve amaçlarından saptırmasına yol açmamalılar. Ama kadınlara sataşmalar giderek artıyor. Bir gün Nesin sinirleri boşanmış olarak geliyor eve. Tir tir titreyerek bana şu olayı anlatıyor. Anneme gitmiştim. Eve gelirken yolda birkaç delikanlının bir kadını dövdüklerini gördüm. Yola el bildirileri saçılmıştı. Anlaşılan kadın bunları dağıtmak istiyordu. Yolun kenarında duruyorum. Pencereyi açıyorum ve rahat bırakın o kadını diye bağırıyorum. Defol git, utanmaz orospu diyor içlerinden biri bana. Size ne yaptı ki? Bırakın o kadıncağızı diyorum yine. Gerçekten kadını bırakıp bu kez benim üzerime geliyorlar. Camı kapatıp gitmek istiyorum ama trafik tıkalı. Ancak adım adım ilerleyebiliyorum. Arabaya saldırıp yumruklarıyla cama vuruyorlar. Çık dışarı, domuz komünist, gününü gösteririm sana diyorlar. Biri bir kaldırım taşı kapıp habire arabaya vurmaya başlıyor. Bir türlü yol açılmıyor, iyice tıkalı yollar. Diğer arabadakiler korkudan yardıma gelemiyorlar. Özür dile orospu, öldürürüz yoksa seni diyor yine biri. Çok da gençler. Çok korkmuştum. Bir taraftan ağlıyorum, bir taraftan da ne olur bağışlayın diye yalvarıyorum. Bir daha burnunu bizim işlerimize sokmaya kalkma diyor içlerinden biraz yaşlıcası. Bir dahaki sefere hayatını bağışlamayız. Kahkahayı basıp gidiyorlar. Nesrin ağlamaya devam ediyor. Dayak yemek korkusundan çok aşağılandığına öfkelenmiş. Gel de bak arabayı ne yaptılar diyor. Gerçekten de arabanın ön yanı harap olmuş. Camların kırılmaması bir mucize. Önümüzdeki haftalar ve aylarda kadınlara yapılan sataşmalarla karşılaştırılınca bu olay yine hiçbir şey sayılmaz. Peçesiz ve başörtüsüz sokağa çıkan kadınlar dövülüp üzerlerine kezzap dökülüyor. Tutuklanıp hapishanelerde ırzlarına geçiliyor. Saçlarının bir kısmı gözükecek bir biçimde başörtüsünü biraz yukarıdan bağlamış bir kadının başörtüsü aşağıya çekilip bir çiviyle alnına çakılıyor. Bazı kadınların yüzüne kezzap atılıyor. Ama bunlar ne de olsa tek tük olaylar. Birkaç serserinin işi. İleride bu işi devlet üstlenecek. Kadınlara karşı yapılan bu tetişi devlet gücüyle yürütmek ilk önce Sadık Kutupzade'nin aklına geliyor. Devrimin bulanık sularında en büyük balığı o tutmuş. Aklı bu işlere hiç ermemesine karşın televizyon müdürü olmuştu ve hemen işe koyulmuştu. Haberlere sansür koyup gönlünce değiştiriyor, batıdan gelen tüm cinsel ve erotik içerikli filmleri programdan çıkartıyor veya tanınmayacak bir duruma getiriyordu. Kutupzade'ye göre peçesiz ve başörtüsüz bir spiker bayan erkeklik duygularını uyandırırdı. Melodik bir kadın sesi bile erkekleri tahrik etmeye yeterdi ve İslam'ın icablarına göre yasaklanmalıydı. Şarkıcılar ve dansözler Moğolların gözünde zaten birer fahişeydiler. Kutupzade'nin yönergesiyle kadın ses sanatçıları televizyondan atılıyor. Güzelliğini şimdiye kadar giyimi ve makyajıyla vurgulayan bir bayan spiker, bundan böyle ekrana kaşlarının üzerine kadar indirilmiş bir başörtüyle çıkmak zorunda kalıyor. Bu olaylar herkesi şaşırtıyor. Her yandan protesto yağıyor. Kutupzade eleştirilere hedef oluyor. Ama o bunları umursamıyor bile. Tam tersine bölücülere ve genç İslam Cumhuriyeti'ni karalamak isteyen mızmızlara karşı bir kampanya başlatarak radyo ve televizyonda solculara, demokratlara atıp tutuyor. Aralarında kadınlar da olan 10 bin kadar katil, yan kesici ve serseri bulup onlara bir yürüyüş yaptırıyor. Bu yürüyüşün amacı televizyon programlarını desteklemek ve İslam'a uygun giyim kuşamın zorunlu olarak getirilmesi. Kavga gürültüyle geçen bu yürüyüşün sonunda Tahran sokaklarında şu bildiri okunuyor. İslam Cumhuriyeti tam yerine oturuncaya kadar kavgamızı sürdüreceğiz. Basından, fesatçılıktan ve İslam Cumhuriyeti'ni karalamaktan vazgeçip özgürlüklerini kötüye kullanmamalarını istiyoruz. Müslüman bacılarımız İslam kıyafetini, ahlaksızlığa karşı verilen kavganın bir barikatı, iffetlerinin bir kalesi olarak görüyorlar ve bütün kadınlarımızı kıyafet kurallarına uymaya çağırıyorlar. İslam dini yalnız kadınların giyimlerini belirlemekle kalmayıp İman sahiplerinin tutumlarını da bir takım kurallara bağlar. İslam, bilim adamlarının ateşi tartışmalarına yol açan bu kurallar yüzyıllar öncesinden kalmadır ve insanların tüm davranışlarını kapsar. Bir insanı yerken, içerken, yıkanırken, işerken, ayak yoluna çıkarken ve cinsel ilişkilerde çocuklarının eğitiminde nelere dikkat etmesi gerektiği en ince ayrıntılarına kadar saptanmıştır. Alkollü içki yasağı, birçok kişiyi geçim sıkıntısına sokuyor. Tüm içki satan mağazalar kapatılıyor. Komite üyeleri güpegündüz hatta bazen geceleyin bile herkesin evine girip içki var mı diye bakıyorlar. Sokaklarda da akşamları yayalar ve araba sürücüleri denetleniyor. Birisinin içki içtiği anlaşılırsa en yakındaki komite bürosuna götürülüyor veya hemen oracıkta kamçıyla dövülüyor. Bu ahlaksızlığın cezası 40 ile 80 arası kamçı darbesi. İnsan zamanla her türlü aşağılanmaya alışıyor ve denetlemelerden kurtulmak için çeşitli yollar buluyor. Piyasada yeteri kadar içki var, alıcısı da az değil. Ben öyle insanlar biliyorum ki bu yasaktan önce ağızlarına bir damla içki koymamışlar ama şimdi bir gün içkisiz edemiyorlar. Kara borsada büyük para kıranlar var. Tahran'da söylentilere göre Devrim Komitesi'nin iki üyesi bir tek şişe viskiyle dünyanın parasını kazanmışlar. Söylenenlere bakılırsa bunlardan biri bir kavşakta her gün gizlice arabayla geçenlere bir şişe viski satıyor. Öteki de öbür kavşağa dikilip arabaları denetliyormuş. Şişeyi bulursa el koyup kamçı yerine yüksek bir para cezası ödemelerini öneriyormuş. Bıkıncaya kadar tekrarlayabilirlerdi aynı şeyi. Sadece göze batmamak için arada sırada sokak değiştirmeleri yeterdi. Kaçak içki almaya paraları yetmeyenler ise kendileri içki damıtıyordu. Bu çok tehlikeliydi. Yasaktan sonraki 1-2 ay içinde pek çok kimse zehirlenip öldü veya kör oldu. Yeni beyler. Bahar gelmişti. Devrimden sonraki ilk yeni yılı kutluyorduk. Takvimler 1358 yılını gösteriyordu. Devrimin hızı daha kesilmemişti. Milyonlarca insan geleceğe umutla bakıyordu. İdamları, kamçılamaları, kadınlara yapılan sataşmaları, radyo ve televizyon yayınlarına yapılan sansürü, evlerin aranmasını ve İslam ahlakı uğruna yapılan diğer zorbalıkları çoğu kimse devrimin kaçınılmaz sancıları olarak görüp umursamıyordu. Politik alanda bütün gözler yakında yapılacak olan halk oylamasına dikilmişti. Mollalar her ne pahasına olursa olsun halkın İslam Cumhuriyeti'ni oy birliğiyle seçmesini istiyorlardı. Yalnız işin zor yanı şuydu ki kimse bu terimin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Hümeyni'nin yakın adamları bile bu konuda bilgi veremiyor ya da vermek istemiyorlardı. Hümeyni halkın ona güveninden yola çıkıyordu. Halka sorulacak soru herkesin anlayacağı bir biçimde kaleme alınmıştı. İslam Cumhuriyeti'ne evet mi, hayır mı diyorsunuz? İslam Cumhuriyeti'nin ne olduğu bilinmese bile bu soruya hayır denemezdi. Çünkü İslam Cumhuriyeti'ne hayır demek monarşiye evet demekti. Bunu da elbette kimse istemiyordu. Solcu birlikte ve ulusal demokratik cephede halk oylaması konusunda uzun uzun tartışıyoruz. Aramızdaki iyimserler mollaların planlarında kötü bir taraf göremiyorlar. Önemli olan cumhuriyetten yana olmaktır diyorlar. Cumhuriyet olsun da ister İslamcı ister demokratik olsun. Cumhuriyet cumhuriyettir. Her cumhuriyette serbest seçimlerin, kuvvetlerin ayrılığının ve demokratik hakların özgürlüklerinin yeri vardır. Ayrıca Hümeyni ve mollalar başa geçmek istemediklerini, devlet işlerine karışmayacaklarını kaç kez söylediler. Halka ters düşmeyiz, akıntıya karşı yüzemeyiz. Bir gün yapayalnız kalıveririz sonra. Bazıları ise, ki ben de bunların arasındayım, halkın bilgisizliğini ve güvenini kötüye kullanan bir hileli oylamaya kesinlikle karşı çıkıp halkı boykota çağırmak gerektiği görüşünde. Çoğunluk bu görüşü destekliyor. Sonuç olarak ulusal demokratik cephe, solcu birlik ve halkın fedaileri halkı boykota çağırıyor. Oylama 30 Mart 1970 günü yapılıyor. Resmi makamlara göre 20 milyon evet, sadece 140 bin kişi ise hayır diye oy vermiş. Bazargan oylamadan sonra televizyonda yaptığı bir konuşmada bizimle alay ediyor. O kadar gürültü patırdı ediyorsunuz. Oyların %1'ini bile alamadınız. Halkın %70'inin okuma yazma bilmediği bir ülkede hileli seçim yapmak çocuk oyunu. İran'da öyle köyler var ki bütün köyde ancak bir tek kişi okuma yazma biliyor. Diğerleri onun dediğini yapıyor, parmağını bas dediği yere basıyor. Oylar sayılırken de hile yapmak işten bile değil. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki oylamanın sonucu halkın eğitimlerini olduğu gibi yansıtıyor. Halkın Hümeyni'yi desteklediğini gösteriyor. Halkın Hümeyni'den yana olduğu, kimsenin onunla boy ölçüşemeyeceği ve bizim kendisini dev aynasında gören küçük bir azınlık olduğumuz bir kez daha gözler önüne seriliyor. Artık mollalara yeşil ışık yanmıştı. Gönüllerinin istediğini yapabilecektiler. İçinde bulundukları tek ikilem Hümeyni'nin hükümeti. Radikal mollalarla arası iyi olmayan bir adama teslim etmiş olmasıydı. Bazargan, iktidar hırsıyla yanıp tutuşan mollalara göğüs gerebilmek için büyük çaba gösteriyor, ufak adımlarla yavaş ama dengeli bir gelişme politikası gidiyordu. Mollalar devrimden hemen 2 ay sonra Bazargan'ı devremeyecekleri için şimdilik bıçaklarını bileyip iktidara geçecekleri güne hazırlanmakla yetiniyorlardı. Nisan başında bazı bağnaz İslam grupları birleşerek ortak bir açıklama yaptı. Teşkilatımız İslam ihtilalinin yerine oturmasına ve yaygınlaşmasına mani olmak isteyen her şahsa, teşkilata, yabancı devlete ve süper güce karşı ideolojik ve politik cihetlerden acımasız bir savaş vermeyi bir vazife bilmektedir. İcap ederse silahlara sarılmaktan çekinmeyeceğiz. Bazargan, Şah devrinden kalma devlet kuruluşlarını ufak tefek reformlarla ayakta tutmaya çalışırken, Moğollar da İslam Cumhuriyeti'ni kurma telaşı içindeydiler. İslam Cumhuriyeti'nin baş mimarı Hümeyni'nin gözdelerinden Ayetullah Beheşti idi. İran'ın Makaryosu olarak bilinen, Rasputin adıyla anılan ve iktidar hırsısı adam tam bir doğulu Machiavelli'di. Din işleri görevlisi olarak yıllarca Hamburg'da bulunmuştu. Eskiden gizli istihbarat örgütü Savak'la işbirliği yapmış olduğu söyleniyordu. Bu doğru mudur bilemem ama şunu iyi biliyorum ki Beheşti federal Almanya'da bulunduğu müddetçe Şah'a karşı bir tutum almaktan kaçınmıştır. Şah 1967'deki Almanya gezisinde Hamburg'daki camiyi de gezmek isteyince Beheşti muhalefetle bir olup buna karşı çıkmaya çekindi. Kendisinden kamuoyuna bir açıklama yaparak Şah'ı camiye sokmamasını rica ettim. Ben politikacı değilim dedi. İslam cemaatinin başkanı olarak politikaya karışmak istemem dedi. Şah geldiğinde Beheşti Yugoslavya'da tatil yapıyordu. O zaman politikaya karışmak istemeyen Beheşti bugün Hümeyni'den sonra İslam Cumhuriyeti'nin en önemli adamı olmuştu. Daha ayaklanmalar sırasında Şah rejimiyle ve yabancı elçiliklerle görüşmeleri o yürütmüştü. Şimdi ise Devrim Konseyi'nin başkanı olduğu ve bütün işleri perde ardından onun çevirdiği söyleniyordu. Anlaşıldığı kadarıyla Beheşti, mevcut devlet kurumları kaldırılınca onların yerini alacak olanların altyapısını kurma çabasındaydı. Hümeyni'nin ve Mollaların Bazargan hükümetini geçici bir çözüm olarak gördükleri herkes tarafından biliniyordu. Beheşti'nin tasarılarına göre oldu, polis, jandarma, adliye, tüm devlet daireleri ve bakanlıklar yerlerini alacak yeni kurumlar göreve başlayıncaya kadar hiç olmazsa resmi olarak varlıklarını sürdürmeliydiler. Daha sonra Devrim Konseyi, polisin, Devrim Nöbetçileri Ordu'nun, İslam Devrim Mahkemeleri Adliye'nin, Kutsal İmar Savaşı Devlet Planlama Örgütü'nün ve Fıkara Vakfı'da Pehlevi Vakfı'nın yerini alacaktı. Bu tasarılar bizim sol örgütlerin yapmak istediklerinden farklı şeyler değildi aslında. Biz de mevcut devlet kuruluşlarını kaldırıp devletin iradesini halka vermek istiyorduk. Biz de ordunun dağıtılmasından ve bir halk ordusunun kurulmasından yanaydık. Devrim mahkemeleri ise zaten bizim buluşumuzdu. Bu konularda solcular ve mollalar arasında görüş ayrılığı yoktu. Yalnız ideolojik amaçlarımız çok farklıydı birbirinden. Solcular sosyalizmi, mollalar ise İslam dinini istiyorlardı. Ama solcuların büyük bir kesimi, hele Moskova yanlıları bu farkı önemsemiyorlardı. Moskova'ya bağlı Tudeh Partisi'nin başkanı Kianuri, İslam ile sosyalizm arasında fark yoktur diyordu. Böylelikle mollalar Bazargan'la ilgili planlarını gerçekleştirirken hiçbir direnişle karşılaşmıyorlar. Her geçen gün ülkenin sorunlarını çözmekte aciz kalan Bazargan'ın aleyhine çalışıyordu. Solcular da, radikal mollalar da Bazargan'ın reformcu tutumunu yeriyorlardı. Bazargan'ın ABD ile işbirliği yaptığı ileri sürülüyordu. Sağcılara göre Bazargan aşırı uçlara karşı koyamayacak ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayamayacak kadar zayıftı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 149.